أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 995. حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. Çocuk doğduğu döşeğin sahibine aittir. Zina eden ise mahrum bırakılır. Firaş, yaygın anlamıyla yatak demektir. Ama burada ve benzeri yerlerde nikahlı kadın anlamında kullanılır. Yani kişinin nikahında olan kadın. Ahir kelimesine gelince o kelime olarak sözlükte gece karanlığında bir kadına fücur için gelen yani zina eden demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sözünü Mekke'nin fethi günü söylemiştir. Annemiz Ümmühat-ı Mümininden Sevde binti Zeman'ın kardeşi Abdullah bir çocuk için bu benim kardeşim diye sahiplenmeye niyet etmiş, yanına almış. Ama aynı çocuğu Sa'd İbni Ebi Vakkas da kardeşim bana emanet etti, yeğenimdir. Kardeşim Utbe bu çocuk onundur ve ben bu çocuğa sahip olmam gerekir diye o da ortaya çıkmıştır. Bilebildiğimiz kadarıyla Sa'd İbni Ebi Vakkas, Aşere-i Mübeşşere denilen, hayatında cennetle müjdelenen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en yakın sahabelerden biridir. Ama kardeşi Utbe, o hatta Uhud Savaşı'nda aleyhissalatü vesselamın dişini kıran olarak rivayet edilir, kitaplara kafir olarak öldüğü geçmiştir. Bu, Sevde anamızın babası Zeman'ın yanındaydı. İşte o dönemde bir çocuk babası pozisyonunda değerlendirildi. Yani Araplarda cahiliye döneminde şöyle bir adet vardı. Bir adam cariyesiyle cinsel ilişkide bulunabilir. Ama o cariye başka biriyle de beraber olursa hamile kalınca çocuk kime ait olduğu konusunda tartışılır. Eğer efendisi sahiplenirse onun olur. Değilse o başkasının olurdu. İşte Zeman'ın oğlu yani Sevde annemizin kardeşi bu benim kardeşimdir. Babamın yatağındayken doğmuştur. Yani babamın sahip olduğu cariyenin yatağında doğmuştur. Dolayısıyla benim kardeşim olarak ben sahip olmam gerekir demişti. Ama Utbe, o çocuğun babası benim diye önceden de halk zaten öyle anlıyor, öyle biliyordu. Zina ettiği kadından doğan bu çocuğa sahip olmak istiyor ve bunu kardeşine Sa'd İbni Ebi Vakkas'a emanet ediyordu. İşte bu ikisinin anlaşmazlığı aleyhissalatü vesselama intikal edince sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar geçerli şu hitabesinde bulundu. Hiç kimsenin nikahında olmayan bir kadının doğurduğu çocuk hakkında bu benimdir iddiasına hakkı yoktur. Cahiliye hükmü kaldırılmıştır. Çocuk yatak sahibine aittir. Zina eden ise mahrum kalır. Demek ki hiç kimse kendi nikahında olmayan bir kadının doğurduğu çocuk için bu benimdir. Bu çocuk benimdir iddiasında bulunmayacaktır. Bu cahiliye dönemine ait bir adetti, kaldırılmıştır. Bu hüküm ortadan kaldırılmıştır. Aleyhissalatü vesselamın beyanıyla çocuk yatak sahibine aittir. Yani burada aleyhissalatü vesselam Sevde binti Zeman'ın kardeşi Abdullah'a vermiştir çocuğu. Çocuk yatak sahibine aittir diye. Ama nasıl doğduğunda bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık sen de ey Sevde bu çocuğa görünme demiştir. O günden sonra da Sevde anamız yabancısı olduğu bu çocuğu görmemiştir. Hadisin sonunda zina eden mahrum olur bölümüne gelince, yani hem zina edecek hem de istediğini yapacak, olay hakkında hüküm hakkına sahip, hüküm beyan etme hakkına sahip olacak, bu da ortadan kaldırılmıştır. Kimileri velil ahiri el haceru cümlesinden zina eden de taşlanır anlamını çıkarmaya çalışsalar da buradaki mahrum kalmak, mahrum bırakılmak, yani onun bu konuda hakkının olmaması anlamına gelmesi daha uygundur. Değilse o zina edenin taşlanması işi bir başka konudur. Tekrar okuyorum. El veledü lil firâşi velil ahiri el haceru. Çocuk doğduğu döşeğin sahibine aittir. Zina eden ise mahrum bırakılır. 996. El veylü küllel veyl limen terake iyâlehu bi hayrin ve kadibe ala rabbihi bi şerrin. Çoluk çocuğunu zenginlik, varlık içinde bıraktığı halde Rabbinin huzuruna şer ve kötülüklerle çıkıp gelen adama yazıklar olsun. Yuh olsun, veyl olsun. Üçü de aynı kelime gibi görülse de Arapçayı ancak öyle karşılayabildiğimizden böyle tercüme edilmiş. Yazıklar olsun, yuh olsun, veyl olsun. Çünkü el veylu küllel veyl. Yazıklar olsun konusunda ne diyebilecekseniz hepsini deyin dercesine bir kelime. Kime bu? Bu kadar ağır tehdit. Limen terake iyâlehu bi hayrin. Çoluk çocuğunu varlık içinde, mal mülk içinde bırakıyor ama ve kadime alâ rabbihi bi şerrin. Rabbinin huzuruna şer ve kötülüklerle çıkıp geliyor. Sanki Tekâsür suresinde anlatılan gözümün önüne geldi. Hani Cenab-ı Hak öyle tanıtıyor ya bize. Elhâküm ettekâsür. Ey insanlar, dünyaya bakışında yanlış, dünyalık anlayışında hata içinde olanlar, sizi çoğalma duygusu, çoğaltma endişesi oyaladı. Beklediniz, bekleştiniz. Hatta zurtumul mekabir, mezarı boylayıncaya kadar, ölüp gidinceye kadar hep daha çok, hep daha çok olsun peşinde koştunuz. Ama yakında bileceksiniz. Hem çok geçmeden, çok yakında bileceksiniz. Ölmeden önce, ölürken, öldükten sonra, mezarda, yeniden dirilince, mizanın başında, cehennemi boylayınca bilecek, ama hep bileceksiniz. Eğer bizzat bilseydiniz, cehennemi görürdünüz, hem sonunda onu zaten göreceksiniz ve o zaman bütün yaptıklarınızdan, size verilenlerden, bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz diyordu. Yani insan toplama derdine, biriktirme derdine, daha çok olsun üst üste yığsam derdine Allah'a kulluğunu unutuyor da dünyayı kucaklama peşinde. Bilirsiniz, sizin de vardır tanıdıklarınız, dünyayı kucaklasam diye çabalarken kolunun kısalığından şikayetçi, sanki kol taktırmaya çalışan insanlar vardır. Oysa Nur suresinde Allahu Teala Allah'ın nurunu tanıyan, vahyi tanıyan, sonunda cennete gidecek yolda önlerini aydınlatacak nuru dünyada bulan insanlar için ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve ikamis salah ve itaiz zekah buyurur. Yani anlayabildiğim kadarıyla onlar öyle kimselerdir ki Kur'an'la, sünnetle, vahyin nuruyla tanışan bu insanlar, onları ne namaz kılmak, ne zekat vermek, ne Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini gündemde tutmak, ne bedenen ve bireysel planda namaz gibi, ne malen ve toplumsal planda zekat gibi, Allah'ın istediği gibi bir kul olmak konusunda ne ticaret, ne alışveriş onları oyalamaz, beklemezler, bekleşmezler. Aynı zamanda yekâfûne yevmen tetekallebu fîhil kulûbu vel ebsâr. Bir günün, gelecekte bir günün endişesini taşırlar. Sıkıntısını duyarlar. Bütün hesaplarını ona göre yaparlar. Demek ki insanın vazifesi elbette Allah'a kul olmak ise, ama Allah kendisine kulluk görevi için doğrudan kulluk dediğimiz namaz gibi, hayatın kulluk düzenini ayarlayan ayar merkezi namaz gibi, Kur'an'la beraberlik gibi özel görevleri yanında, karısıyla beraberlik, kocasıyla birliktelik, çocuğunu sevmek, akrabayı ziyaret etmek, sosyal, siyasal, ekonomik alanda Allah'ın dediği gibi yaşamak, Allah'ın dinini hayata hakim kılmak gibi görevleri vardır insanın. İşte o görevleri yaparken bunları hep öne alır da, ama sadece bunu dünya için, dünyalık için, oğlu için, kızı için yaparsa, bir gün gelecek kişi oğlundan, kızından kaçacak. Tanıdığından, bildiğinden kaçacak. Hiç kimsenin hayrının olmadığı, birbirine hiç kimsenin faydasının olmadığı o günde hepsini terk edip gidecek. Hatta hepsi feda olsun da yeter ki ben kurtulsam diyecektir. İşte böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığınacağız. Çünkü aleyhissalatü vesselam buyurur ki, tekrar okuyorum, el-veylü küllel-veyl limen terake iyalehu bi hayrin ve kadime ala rabbihi bi şerrin. 997 el-yedül ulya hayrun min el-yedis süfla vebde bimen te'ulu ve hayru sadakati ma kâne an zahri ginen ve men yestafif yu'iffehullah ve men yestani yu'nihillah. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye yakından başla. Sadakanın hayırlısı, vereni fakirleştirmeyecek, alan kimseyi de tekrar istemekten caydıracak miktarda olan sadakadır. Kim iffetli davranır, isteyip dilenmekten çekinirse, Allah da onu iffetli kılar. Kim tok sözlü olursa, başkasının elindekiyle ilgilenmezse, Allah onu muhtaç etmez, varlıklı kılar. El-yedül ulya, yüksek el, üstteki el, üste duran el, yani yaygın ifadeyle veren el. Sen veren durumda olmaya çalış. Peki alan alçak durumda mı? Hayır. Hatta derlerdi ki eskiler, şehrin bir büyük caminin önünde bir mendil ser, para topla. İhtiyacın var ya, sadakaya ihtiyacın var. Ama topladığın hepsini evine götürme. Yarısını diğer caminin önünde toplayanlara dağıt, geri kalanını eve götür. Yani topladığın kadar, zekat aldığın miktar kadar ya da infak edildiği kadar sana, sen de başkalarına bir şeyler vermeye çalış. Galiba bunu ben onda birlik bir ölçüyle anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Sana ait olan, cebine giren, kasana giren, kesene giren meblağın, senin mülkiyetine ait olan kısmın onda birini Allah için ver, vermeye çalış. Maaşın mı, ücretin mi, kiran mı, gelirlerin nereden geliyor onu bilmem. Nereden gelirse gelsin, ama helalinden gelsin elbette. İşte sen o gelirinin onda birini Allah için ayır. Aslında Allah sana, senin kasana, senin hesabına, onu başkalarına dağıtsın diye verdiğini unutma. Zekat mı? Hayır, zekattan farklı bu. Çünkü İslam'a göre Allahu Teala'nın bize verdiği mal ve mülkte iki çeşit hakkı vardır. Bir, zekat, bir de infak. Zekat, vakti ve miktarı belli bir görevdir. Üzerinden bir yıl geçecek, şöyle şöyle mallarda beşte bir, şöylesinde onda, ötekinde yirmide, berikinde otuzda bir, kimilerinde kırkta bir olarak beyan edilen bir görevdir zekat. Ama infak, vakti ve miktarı imanla belirlenen bir görev. Sen onu imanına göre her zaman vermek zorundasın. Ama eğer bir ölçü istersen, ben kendime göre böyle bir ölçü buldum. Sanki bizim gelirlerimiz, kendiliğinden sulanan arazinin geliri gibi onda bir kabul edilse, ne demek mi kendiliğinden sulanan? Yani Allah bize veriyor işte. Tıpkı nasıl Allah yağmur veriyor da ürünler bitiyor, biz ondan onda bir zekat vereceksek, Allah'ın bize geri kalan verdikleri de öyle değil mi? Onun da onda birini verelim en azından demek istiyorum. İşte böyle veren durumunda olan alandan her zaman hayırlıdır. Ama alan şerlidir değil. O da bir başkasına verirken, o da ikram ederken, o da başkalarıyla paylaşırken o da hayırlı olabilecektir. Veb de bimen ta'ul ve bunu vermeye yakınlarından başla. Bu yakınlık evvel emirde sıla-i rahim dediğimiz kan bağıyla bağlı, akrabalık bağıyla bağlı olanlar anlaşılacaktır. Bu yakınlıktan kan bağıyla, akrabalık bağıyla bağlı olanlar anlaşılacaktır. Aleyhissalatü vesselam pek çok hadisinde bunun önemini vurgular. Mesela sıla-i rahimden daha çabuk sevabı verilen, bağıyden, azgınlıktan daha çabuk azabı verilen bir amel yoktur buyurur. Sıla-i rahim akrabalık bağlarıdır. Buna titiz davranmalı, ondaki ölçüye göre hareket etmelidir. Vereceksiniz en yakından başlayarak. Peki ama oğlum kızım bana daha yakın değil mi demeyecektir bir kişi. Çünkü bir erkek için oğlu, kızı karısıyla beraber kendisi demektir. Ama babasının çocukları, babasının babasının çocukları, onun da babasının çocukları onun akrabası demektir. Önce onlardan başlayacaktır. Komşuların yakınlarından, akrabaların yakınlarından başlamak. Ve hayru sadakati ma kâne an zahri gînen. Sadakanın da hayırlısı, veren kişiyi fakirleştirmeyecek ama alan kimseyi de tekrar istemekten müstahni kılacak, caydıracak miktarda olan sadakadır. Yani karşıdakine bir şeyler verince şöyle sadra şifa, ihtiyacını karşılayacak kadar olsun ama bu veren kişiyi perişan hale getirecek ya da veren kişiyi sadakaya muhtaç hale getirecek cinsten olmasın. Olmasın demektir. Hadisin sonunda وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّ اللّٰهِ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللّٰهِ denilir. Yani anlayabildiğim kadarıyla eğer kim ki iffetli davranırsa, iffet isterse, isteyip dilenmekten çekinirse, afif olursa Allah onu iffetli kılar, muhtaç etmez ve onu ona yeter kılar. Aynı şekilde kim de tok gözlü olursa, başkasının elindekiyle ilgilenmezse, onlara karşı müstahni davranırsa Allah da onu muhtaç etmez, varlıklı kılar. Tekrar okuyorum. El-yedül ulya hayrun min el-yedi süfle ve ebde bimen ta'ul ve hayru sadakati ma kâne an zahri gînen ve men yesta'fif yu'iffehullah ve men yestani yu'nihillah. Veren el alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye yakından başla. Sadakanın hayırlısı vereni fakirleştirmeyecek, aynı zamanda alan kimseyi de tekrar istemekten caydıracak miktarda olan sadakadır. Kim iffetli davranır, isteyip dilenmekten çekinirse Allah da onu iffetli kılar. Kim tok sözlü olursa, başkasının elindekiyle ilgilenmezse Allah onu muhtaç etmez, varlıklı kılar. 998 Yekulullahu azze ve cel liddünya ya dünya ihtimi men hademeni ve et'ibi ya dünya men hademeki. Allah azze ve celle dünyaya şöyle seslendi. Ey dünya, bana hizmet edene hizmet et, sana hizmet edeni ise bitkin düşür. Allah dünya ile konuşmuş öyle mi? Evet, ama bunu yadırgayacak ne var ki? Kur'an-ı Kerim'de de galiba okudunuz. Semaya ve arza seslendiğini söylüyor Allah-u Teala. Hadi isterseniz zorla, dilerseniz gönülden gelin emrime uyun denilince onlar eteyna ta'in demişlerdi. Biz gönülden razı geldik, seni dinliyoruz ya Rabbi. İşte şu dünya hayatı dediğimiz yeşili beyazıyla, çölü ormanıyla, semanın altındaki taşı toprağıyla bütün bir dünya hayatı var ya, hani oğlu kızı, dükkanı tezgahı, insanın ekmeği suyu, dünyada ne varsa işte onlar. Bütün bunların sahibi dünya, işte bu dünyayı Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki ey dünya, Eğer senin üzerinde yaşayanlar bana hizmet ediyorlarsa sen de ona hizmet et. Yani sende olanları bana kullukta kullanıyorlarsa sen de onlara yardımcı ol. Ama sana hizmet ediyorlarsa, senin için çalışıyorlarsa, senin için çabalıyorlarsa sen de onları bitkin düşür, perişan et. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir cuma hutbelerinde şöyle buyurmuştu. İnneküm hulıktum lil ahireti ve dünya hulikat leküm. Gerçekten siz ahiret için yaratıldınız ama dünya sizin için yaratıldı. Maalesef bugün biz bu sözü tam ters çevirerek anlamaya çalışıyoruz. Biz dünya için yaratıldık. Dünyaya hizmet etmemiz, dünyaya hürmet etmemiz gerekiyor. Bütün plan ve projemiz dünya ile buluşmak, dünya ile birleşmeye yönelik olmalıdır. Ama ahiret mi? O zaten bize ram olmak, bize mahkum ve mecbur olmak zorunda dercesine böyle bir inanç geliştirmişiz sanki. Ama aleyhissalatü vesselam siz ahiret için yaratıldınız ama dünya sizin için yaratıldı buyuruyor. Bakın çevrenize. Hesaplarını, plan ve projelerini, tüm programlarını dünya adına yapanlar elbette sonunda bitkin düşecekler. Ve görüyorsunuz hep yorgun onlar. Şöyle bir hadis hatırlıyorum. Yarın yapacakları işler konusunda Allah'a ve Resulüne danışmayanlar helak olmuştur. Hani var ya kimilerinin elinde, önünde, masasında, cebinde, kasasında, kenarında yarın yapacak işler program listesi diye, işte onların sıralanması, oradaki maddelerin yerleşmesi, var olması konusunda Allah'a ve Resulüne sormayanlar, hep dünya ve dünyalık endişelerle iş yapanlar, yarın bitkin ve bitap düşen, ne yaptığını bilmez, yorgun insanlar olacaktır. Bunu dünya adına yorgunluk gibi anlayın elbette. Dünyada yoruluyor onlar zaten. Ama bir de ahirette bir yorgunluktan söz ediliyor bakın. Vucuhun yevme idin haşi'a. Amiletün nasibe. Gâşiye suresi. Kıyametten sonra insanlar iki grup. Vucuhun ve vucuh şeklinde iki ayrıldığını görürsünüz. İkinci grup 8. ayetten başlıyor. Onlar nimetler içinde. Çalışıp çabalamalarının karşılığı rıza olmuş. Onlar değerli, yüce, ulvi cennetlerde. Ama beri tarafta ikinci ayetle başlayan öyle insanlar, öyle yüz sahipleri var ki onlar boynu bükük, perişan olmuşlar. Hem de çalışmışlar, çabalamışlar, didinmişler, uğraşmışlar. Nice sarp yokuş geçmeye çalışmışlar, tırmanmışlar. Bütün sayı gayretleri sonunda boşa gitmiş ve nasibe dikilip kalmışlar. Ellerinde avuçlarında bir şey yok. Kendilerini kurtaracak hiçbir şey elde edememişler. Tasla naran hamiye bakmışsınız. Ancak kızgın ateşe yaslanmışlar. Hem orada delici bir kaynarlıkta bir sudan içiyorlar. Hem ki o onları hem doyurmayacak. Hem ki orada onlara dikenden yiyecekler var. Hem onları doyurmayacak hem de beslemeyecek. Aynı şekilde Furkan suresinde de benzer bir konu hatırlıyoruz. Yarın kıyamet gününde ameller ortaya konulunca ve kadimna ila ma amilu min amelin fecaalnahu heba'en mensura olacakmış kimileri. Yani bütün ameller darmadağın saçılıverilecek. Bu yaramaz, bu da yaramaz, bu da at bunları. Neden topladın geldin bunları? Senin hayırda bir amel yok ki burada denilecekmiş sanki. Heba'en mensura. Tekrar okuyorum. Yekulullahu azze ve cel lid dünya. Ya dünya ihtimi men hademeni ve et'ibi ya dünya men hademek. Allah azze ve celle dünyaya şöyle seslendi. Ey dünya, bana hizmet edene hizmet et, sana hizmet edeni ise bitkin düşür. 999. Ya dünya murri ala evliyai la tahlevli lehum feteftinihim. Allah-u Teala buyuruyor, ey dünya, hayatının yetkilerini bana bırakmış, benim kararlarıma uygun yaşayan dostlarıma karşı acı ol, tatlılaşma, çekici olma, değilse onları baştan çıkarırsın. Allah korusun. Allah'ın veli kulları. beni bugüne kadar dinleyenler bu inancımı tenkit edip değiştirmediklerinden ben devam ediyorum. Yani Kur'an ve sünnet anlatırken Kur'an ve sünnetten öğrendiğim kelimeleri Kur'an ve sünneti anlamada kullanıyorum. Değilse rahmetlik babamdan öğrendiklerimle Kur'an'ı ve sünneti anlamaya çalışmıyorum. Çünkü o zaman her şey karışır. Allah'ın veli kulları denilince senin aklına bir şeyler gelebilir. O güzel de, doğru da yanlış da olabilir. Ama ben Kur'an'dakini hatırlayayım. Der ki Allah, Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin velisidir. Ama hani Allah'ın velisinden söz edecektik? Lütfen, acele etmiyoruz. Evet, onu söylemek için zaten. Yani Allah, inne veliyyallahu'llezî nezzelel kitâb buyurur. Hayata karışma yetkisi olan Allah, hayata karıştığının kurallarını insanlara ulaştırandır, yani kitap indirendir. Dünyada Allah'tan başka veliler de vardır. Vellezîne keferû evliyâuhumut tağut. Kafirler, tağutları, Allah'a rağmen kural koyucuları kendilerine veli edinirler. Ama ahirette hayata karışmaya yetkili kural koyacak sadece Allah vardır. Maleke minallahi min veliyyin şeklindeki ayetler bize bunu hatırlatır. İşte bu ayetlere göre ben bir Müslüman olarak hayatıma karışmaya yetkili sadece Allah'ı bilir, kural koyacak, program yapacak, sadece Allah'ı kabul edersem benim velim Allah'tır. Ama Allah her kula tek tek, bak senin için şu kararı aldım, sen şöyle hareket et, bak sana şu yasağı koydum, sen şunu yapma, sana şunu emrediyorum, sen bunu yap demez Allah. Bu Allah'ın sünnetullahı dediğimiz yasasında yoktur. Ya bunu peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdikten sonra insanlardan Allah'ın bizim adımıza aldığı kararları birbirimize söylememizi ister. Yani vel müminûne vel müminât, bâduhum evliyâ-u bâd. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerine Allah'ın kendileri adına aldığı kararları hatırlatırlar. Mümin erkek ve kadınlar kendileri adına, birbirleri adına, Allah'ın kendileri adına aldıkları kararları hatırlatırlar. İşte onlar bu anlamda birbirlerinin velisi durumundadırlar. Yani Allah sana böyle diyor, Allah senden bunu istiyor diye. Bu hesaba göre elbette Allah'ın aldığı kararlardan daha çok haberdar olan, daha az haberdar olana göre karşıdakine daha çok velayet hakkına sahip olacaktır. Herkes öğrendiği kadar. Ama mesela Ömer Efendimiz İslam dininin o toplumda en bilenlerden biri olduğu halde, halife olduğu dönemde aldığı bir karar Allah'ın kararına uygun olmadığı için muhataplarından biri, karşısında oturanlardan biri, cemaatin içinde bir kadın çıkmış ve sana ne oluyor ki Allah'ın bize verdiği hakkı elimizden almaya karar çıkarmışsın diyebilmişti. Ve Ömer, evet kadın doğru söyledi, Ömer yanıldı demişti. O ona velayet hakkını kullanmıştı. Ve bunun neticesi, yani Allah'ın aldığı kararları birbirlerine hatırlatan müminler, işte onları Allah kendisine veli kabul ediyor, siz benim veli kullarımsınız diyordu. Yani müminler Allah adına, Allah için velilik yapan müminler. Onlar Allah'ın veli kulları. Ama onların onsuz olmaz iki özelliği vardır. İki vasfı vardır. Yunus suresinde 63. ayette şöyle beyan edilir. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Kim bunlar? Amenu yapanlar. İman ehli olanlar. Allah dediyse tamam, peygamber dediyse tamam diyenler. Ama yollarını, cennet yolunu, cehennemden kurtuluş yolunu, hayat yolunu Allah'tan gelen mesaja göre, peygamber örnekliğine göre ayarlayanlar. Kim bunlar? Ela inne evliya Allah la khaufun aleyhim ve la hum yahzenun. Cennete girecek olan Allah'ın veli kullarıdır ki onlara müjdeler olsun. Lehum el büşra fil hayati dünya ve fil ahireh. Siz ayetleri tekrar okursunuz inşallah. İşte Allah'ın istediği gibi peygamber örnekliğinde, Peygamber Efendimiz'in hayatını örnek alarak, sahabenin içinde yaşayan bir peygamberi örnek alarak, Allah'a kul olmayı, kendisine din kabul etmiş insanlar Allah'ın velileridir. Allahu Teala da onlara bir lütuf ve ihsan olarak, ey dünya, böyle kullarıma sen acı ol, sakın tatlı durma, sakın Onlara çekici görünme. Çünkü eğer sen öyle davranırsan, sen acı olmaz, tatlılaşırsan, çekici olursan, o zaman onlar seninle baştan çıkarlar. Sen onları baştan çıkarırsın, sakın öyle olma diyordu. Biz de Allah-u Teala'nın bu uyarısıyla dünyamızı cazip hale getirmeyelim, tatlandırmayalım, değilse yoldan çıkma tehlikesi her zaman vardır. Tekrar okuyorum. Ya dünya, murri ala evliyai, la tahlevli lehum feteftinihim. Allah Teala buyuruyor, ey dünya, hayatının yetkilerini bana bırakmış, benim kararlarıma uygun yaşayan dostlarıma karşı acı ol, tatlılaşma, çekici olma, değilse onları baştan çıkarırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.